şey yaşam dolaysın olan. İkinci bir olarak tamamen bilmem.
Neden? Bunlar arasında bir paralellik, bir ilgi falan, yani öyle bir şey bulmamız gerekiyor.
Yansıma gibi bir şey var sanki.
Demek istediğim şu, böyle ilgisiz görünen kategoriler, yani yaşam ve bilgi. Çünkü yaşam dediğimiz zaman bakterinin yaşamı da anlaşılabilir. Yaşam ve bilgi, bunlar neden yan yana geliyorlar? Yani mantık kavramı, kavram mantığının, üçüncü bölümün şeyi bu. Organizasyonuna göre böyle. Yani tekrar organizasyonu düşünürsek, varlık birinci bölümde öze geçti. Bunlar kavramın şeyi, kendinde olduğu alan, yani varlık ve öz alanında kavram kendinde diyordu. Ya da daha doğrusu varlıkta kavram kendinde ama öz alanında
kendi için.
Kendinde ve kendi için. Yani kendi için olduğu için kendindeyi de kapsıyor. Burada yine de şey, bunlar nesnellik alanına aittiler. Yani o alana da nesnel diyordu. Ama yani biraz kafanızın karışması gerekiyor bunu iyi çözmek için. Şimdi burada nesnellik kavramı bir kez daha karşımıza çıktı. Ama bu şeyden ayrı. Yani varlık ve öz alanına yüklenen nesnellik niteliğinden ayrı bir şey. O yüzden varlığın öyle nesnel ve öznel mantık diye bölünmesinin pek...
Çünkü burada ya, şey çıktı ortaya, bir de özne dediğimiz şey çıktı bir defa. Yani
bilen özne.
Evet, bilen özne diye bir şey de var.
Evet, özne burada nesneyle karşılık içinde çıkıyor ve bu kavramlar henüz şeyde zayıf. Yani aslında yani bizler insanlar olarak kafamızda taşıdığımız yetinin karakteri konusunda henüz yeterince bilgili değiliz. Yani Hegel'in yaptığı çalışma bu konuda şey, bir başlangıç gibi bir şey. Ve mantık denen şey o kadar kolay olmadığını insanlar görmeye başlıyorlar ve genellikle bunlar kaçınıyorlar. Şimdi
kadar pardon, hiç kavramıyorsan öznel bir şey olarak
düşündüm. Evet, şimdi dışsal bir şey.
Hayır, yani insanda olan bir şey, insanın yorumu gibi.
Evet, yani nesneye dışsal, biz evet, giydiriyoruz.
Evet, evet. Ama şimdi burada tam tersi. Kavram nesneldir. Dedi.
Evet. Ve bu...
Yani burada özsel olan şey bana gidiyor.
Kavramın nesnelliği.
Kavramın nesnelliği çok değişik
bir şey. İlyanın nesnelliği ve evet. Aynı şey mi?
O da öyle.
Evet. Yani insan düşüncesinden, bilgisinden, bilmesinden bağımsız bir varlık taşıyor. Kavramın nesnelliği anlamı o.
Kant'tan kopuş noktası da burada çok kişisel olarak bu nokta. Yani kavram öznel olan bir şey olmaktan çıkıyor ki evet. Orada tamamen öznel.
Ve bu şey felsefe nedense Batı kültüründe kendini kabul ettiremedi. Yani akademik olarak Kant çok daha popüler oldu, yaygınlaştı. Pozitivizm, hatta nihilizmle büyük sempatiler kazandılar. Tüm şeyde, Batı dünyasında, Türkiye'de dahil olmak üzere. Ama bu şey, yani insanın çok düşüncesinin gerçekten temellerine gittiği için ve var olan durumu çok fazla hafife aldığı eleştirdiği için herhalde. Şey oldu, büyük rahatsızlıklar da yarattı. Yani Karl Popper Hegel'i düşman olarak ilan etti. Küçük toplumun düşmanı ilan etti ve oraya kadar vardırdılar. Ama şimdi senin dediğin şey, kavramın nesnelliği, burada görülen şey o. Bütün bir akademik felsefeye baktığın zaman kavram öznel. Yani o orada felsefe olarak geçerli sayılıyor.
Bir tanesinde bir şeyden söz etmiştim. Bu Hegelciler, yani Hegel'i takip anlamında idealistlerinde öznel idealistler var, nesnel idealistler var diye böyle bir ayrım olduğundan söz etmiştim.
Evet.
Öyle değil mi?
Öznel ve nesnel idealler.
Evet. Bu ayrıldıkları konu da tam bu nokta mı acaba?
Tam o nokta. Çünkü onlar da kavramın öznelliğini kabul ediyorlar.
Kavramın öznelliğini kabul etmek kolay.
Kolay.
Kavramın nesnelliğini kabul etmek kolay.
Evet. Yani o felsefe yapan yanı orası ve orada bu insanlar
peki, şey yapıyorlar. Peki şimdi burada kavramın nesnelliğini anlayan oldu mu?
Evet, artık onu herkes kendi ölçebilir. Kavram nesnel değil.
Senin anladığını.
Yani şu da çok problemli bir şey değil mi? Kavramı öznel olarak almak veya sadece nesnel gibi düşünmek zaten bir şey değil. Yani bu ikisi
öznel ve nesnel zaten.
Bir ayırdığınız zaman zaten ciddi bir problem oluyor aslında. Yani Hegel adına da üstelik bunu yapmak, öznel kavramcılık ya da nesnel kavramcılık. Evet. Bu ayrım da bir yere dönüş
olarak. Peki şimdi şeyi, nesnellik üzerinde duralım. Yani kavramı nesnellik, madem anlamakta güçlük çekiyoruz, haklı olarak o zaman...
Anladığımızı da zannetmiyorum.
Nedir?
Ben anlamadım.
Ne anlamıyoruz? Ya da
kavramın nesnelliğini.
Nesnellik dedik, özne ilişki içinde duruyor ve aynı zamanda da töz olarak, özdek olarak falan duysal olarak anlamayacağınız bir kavram. Yani bu çözelim şeyi, problemi.
Şöyle 13.11'de şöyle bir açıklama yapmıştık. Nesneyi bu konuya o zaman da değinmişiz. Nesneyle ilgili şey olarak değinmişiz. Mesela evet. Nesne özdek değil diyoruz.
Evet.
Yani senin notlarını da
evet.
Duyusal da değil diyoruz.
Evet.
Doğal da değil diyoruz. Yani evet. Nesne cisim, şey, töz de değil diyoruz. Peki nesne ne o zaman?
Kendisi. Yani
şimdi kavram olarak doğal nesne. Bir... Kavram olarak nesne yani.
Ama aynı zamanda da nesne. Yani sadece kavram değil. Kavramın bir belirliliği ya da kavramın bir tipi diyebiliriz. Yani nesne her şey kavram. Şey de kavram.
Tabii tabii.
Özellikle yani. Kavram. Ama nesne kavramının ayırt edici karakteri ne? Onu evet. Bulduğumuz zaman nesneyi bildiğimizi söyleyebiliriz. Evet. Nesin nelerden ayrıldığını
burada son aldığımız bağlamda dışsal
özne karşı özne içselse evet. Dışsal ama bağlamda. Özne şey de olabilir yani iç ve dış arasında göreli terimler birisi öteki de olabilir iç ve dış olmak şey değil karşıda olmak o kadar özdeşler de olabilir
özne kavram alanındaki özne evet. Nesne ayrımında biraz daha farklı tabii.
Dışsallık terimini dışsallık kullanıyoruz ama dışsallığı dikkate hatırlarsan nicelik bölümünde de kullanıyoruz. Dışsal orada niceliğin belirleniminde dışsallık egemendi filan. Yani hı. Terimlerin, sözcüklerin
belirlenim niceliğe dışsal
dışsal yani, değil birbirine göre
bir kavram,
birbirini
bir
tamamen kavram. Karşıt kavramıyla düşünmek gerekiyor. Yani evet. Özne ve nesneyi birlikte düşünmek gerekiyor.
Güzel.
Nesneyi nesne yapan özne. Çünkü özneye yani özne nesneyi karşıt olarak alıyor ve kendini var ediyor. Aynı şekilde de nesne kendini var etmesi için öznenin özneden ayrılması gerekiyor.
Bu genel felsefi kavram.
Bu genel. Bunu felsefi. Betimlememek gerekir. Yani evet. Bunu çiğnemeyecek. Nesne ilişkin
şöyle bir sözlerimiz. Şöyle bir takip olarak şöyle soru sorsak. Öznesiz nesne olabilir mi?
Evet. Yani o da olamayacağını söyledi.
Öznesiz nesne olamaz.
Ve nesneyi anlamanın, belirlemenin tek yolu bu. Karşıtı ilişkilendirmek.
Her şeyi anlamak.
Şimdi
tek başına yani ilişkilendiren anlayamayız.
Nesne deriz. Yalınlığı içerisinde kalır ve onu analiz etmiş oluruz. Tüm ilişkilerinden ayırmış, soymuş oluruz.
Yani,
dolayısıyla tek başına kalır.
Hiçbir şey anlamaz.
O kadar. Yani evet, sadece nesne deriz. O kadar.
Yalıtırsak hiçbir şey anlamayız. Evet. Doğru. Yani mutlaka bir karşılaştırma, bir kısıtlık, karşıtlık gerekecek. Ara aydınlık da görünmüyor aslında. Ara aydınlık, karşıtlık olmadığı zaman görülmediği gibi görme edimi de olmuyor. Yani bilgi içinde, yani Hegel'in benzetmesi şey, ara aydınlık sadece karanlık olmakla kalmıyor. Görmeyi olanaksızlaştırıyor. Bir şeyi yalıtırsan, arılığı içinde düşünürsen, tek olarak, bir olarak düşünmeyi başarırsan bilgiyi de ortadan kaldırmış olursun. Çünkü yani orada neyi bildiğini söyleyemez.
Ayrım şart.
Bir dediğin anda evet. Çok da karşılık içinde onun bir demiş oluyorsun. Eğer çoku silersen biri de silmiş oluyorsun. Bilgi evet. De silmiyor.
Kavramın nesnelliği bu.
Kavramın nesnelliği defnenin şeyi yeterli. Bütünüyle yeterli. Yani ona eklenecek başka hiçbir şey yok aslında. Öznel olmayan, öznenin karşıtı olan, kendini özneyle tanımlayan, belirleyen ve ona eğer duysal dersek siliyoruz onu. Özeksel, şeysel, cisimsel falan dersek hayır nesne onlar değil. Ve de nesneyi düşündüğümüz zaman, daha önce düşündüğümüz zaman aslında bu yani o kadar şey değil, o karışıklık beklentisi belki de bizi yanıltıyor. Yani daha komplike bir şey bekliyoruz.
Halbuki felsefe dünyası niye reddediyor? Yani hiç boştan mı, boşa mı reddediyor?
Doğal bilinçten, yani onu anlayabiliriz felsefe. Burada şey diyemeyiz yani, bütün felsefeciler Hegel'i reddediyorlar diyemeyiz. Hegel'i anlamaya çalışan, anlayan, önemli ölçülerde anlayan epeyce insan var. Ama yani felsefenin karakteri burada yatıyorsa, kurgu felsefede yatıyorsa, buna karşı olumsuz bir tavra girmek, felsefeyi reddetmek demek. Şimdi Hegel'in kendi sözü var. Görüngüde ve kendini gündelik bilinçte salt tasarım olarak göstermiş olanda durup kalmak, kavramı ve felsefeyi yatsımak demektir.
Bu tamamen dışlamak.
Görüngüde kaldığı. Şimdi felsefeyi dışlamaktan söz ediyor Hegel ve görüngüde kalanlardan
yani görmücülerden.
Yani hayır, fenomenolojistlerden aynı zamanda. Evet. Sadece görmücüler değil.
Fenomenolojilerden. Yani ablardan.
Şimdi
o zamanlar
bunlar ne? Yok.
Var tabii.
Falan. Daha sonra geldiler. Ama onlar da şeyler, yani bilinçten ve özellikten yola çıkıyorlar ve oradan da dışarı gidemiyorlar tabii. Şimdi yani felsefeyi reddetmek, felsefeyi aslında doğrulamak gibi bir şey. Neden? Çünkü orada felsefeyi reddeden bilinç kendini felsefeye göre tanımlıyor. Felsefe olmadan kendini var edemez. Negatif olarak o felsefeci. Görgücülük, sofizm,
he? O bir köşede durmak zorunda.
Ona yani göre bir kendini belirliyor. Yani John Locke'a baktığın zaman doğuştan düşüncelerle kendini, onların reddedilmesi.
Ya bir şeye benziyor, Tanrı yoktur diye. Yani aslında Tanrı'nın varlığını kabul ediyor.
Varlığını kabul ediyor. Ve paradoks içine yuvarlanıyor çünkü...
Çünkü Tanrı yoktur diyor.
Ancak olduğunu düşünüyor,
şey. Onun olmadığını
söylüyor. Evet. Yani negatif olarak Tanrı'nın varlığını doğrulamış oluyor. Orada bir şey yok. Aynı şeyi söylemiyor. Teist ve ateist aynı şeyi söylemiyorlar. Ama ateist kendini teiste göre tanımlıyor.
Evet.
Yani negatif teist var.
Evet.
Aydınlanma kendini boş inanca göre tanımlar. O da boş inancı kendi içinde kapsıyor.
Boş inanç da aydınlanma göre kendi içinde.
O da aydınlanmanın şeyi, annesi bir yerde. Annesi ya da. Evet. Bu karşılık özne içinde böyle ve nesne. Şimdi sen çözümleseydin nesneyi örneğin, yani burada mekanik kavramını bağlayabilir miydin nesneyle ya da kimya kavramını?
Hayır.
Zor değil mi?
Doğru.
Güzel işte. Eğer bu şeyi, peki böyle bir bağlantı kurulduktan sonra, yani nesnenin mekanik bir karakteri vardır ve kimyasal bir karakteri olmalıdır falan, bu mantıklı görünebiliyor mu? Nesne mekanik olmalıdır.
Evet. O mantıklı gözüküyor.
Yani örneğin Hegel gibi okuyorsaydın bu Leibniz'in monatları ile nesne arasında bir ilişki kurar mıydın?
Yok.
Monadoloji ve nesne arasında. Yani belki biraz daha yakından incelesek kurulurdu. Ve Hegel onun şey yapıyor, kuruyor bir bakıma. Yani nesneler çokluğundan söz ediyor hemen.
Monatlar
nasıl mi? Yaşamın tekilliğinden evet monatlar. Söz ediyorsun. Monat da saçma bir felsefe.
Yani, evet. Yani uçuk bir felsefe falan yok. Evet. Yani birer de sabun köpüğü gibi bir şeyler düşünüyorsun. Kendi işlerinde ayrılma halinde. Hiçbir ödüğünü bilmiyor ama bir tane var hepsini kapsıyor.
Yani Leibniz iyi bir felsefe. Leibniz'in
monat.
Kalkülüs'ün şeyi, bulucusu.
Bulucusu.
Yani şu an dünyada Leibniz'in olmadığı hiçbir yerde değiliz.
Şimdi burada çok garip bir soru geliyor insanın aklına. Yani kalkülüsün
kurucusu
dediğimiz yani matematiğin temellerini koyanlardan bir tanesini kalkıp da monadoloji diye yani bizim şu anda anlamsız bulduğumuz bir noktaya gelmiş olması pek de anlaşılır bir şey değil. Yani o böyle senin bir şeyin bağdaşması bana bir çok ters
geliyor. Ama şimdi orada bütün Avrupa felsefesi aynı eleştiri altına düşüyor. Monadoloji eğer çok şey değilse, akıllı, aklı başında bir felsefe değilse, varoluşçuluk öyle mi? Spinoza'nın felsefesi öyle
pozitivizm
mi? Descartes'in dualizmi öyle mi?
Öyle.
Yani bu felsefe, Hegel'in felsefesi...
Özdeşçilik ya da Marksizm'i
yapacağız. Pozitivizm, nihilizm falan bunlar çok
deliriz. Yani özdeklerin molatlar olarak.
Ama argümanı farklı işte.
Özdekler olarak argümanı farklı. Ne fark eder?
Yani molat diye kullandığı şey, küreler farklı.
O zaman,
evet. Yani evet, birler. Bir sürü bir.
Her şey
yani
oradan çıkıyor. Değil yani özdek de o, ruh da o.
Aslında insana güzel de geliyor. Hoşça geliyor yani.
Yılına olmuş. Kattan da önce.
Eğer bu şekilde
bana dönüşüm
yani düşünülemez mi gibi bir soru getirirsek
olduğu, yani bir sanki,
o zaman yani her şey bir tutum
yok. O düşünme var ya diyor. Hristiyanlık dediği yok.
Evet. O Hristiyanlığı hiç uymuyor. Spinoza'nınki de uymuyor. Spinoza'nınki de monizm kolay değil. Ben monizm doğuya özgü bir durum.
Doğu felsefesi.
Yani bir, yalnızca bir var. Yalnızca bir gerçek. Doğu'da da, din anlayışında da öyle, Yahudi'de de, İslam'da da bir o kadar güçlü ki neredeyse karşısında insancıkların değeri kalmıyor.
Ama Batı felsefesi bir hikaye.
Batı felsefesi de bir hikaye.
Anlatmak istediği bir şey var adamın.
Orada ya o bir yok. Yani çoğulcu bir felsefe, tekilce. Şimdi felsefe tarihinde Platon, Aristoteles, Farabi üçüncüsü ve daha sonra Hegel. Bunlardan başka bütünlüğü, yani kavramsal bütünlüğü, logosun bütünlüğünü gören felsefeci. Spinoza'ya baktığın zaman töz diye bir saplantı var. Leibniz'de monatlar var. Sartre'de varoluşçuluk var. Heidegger'de
bu da onda Dasein ama o da var.
Dasein var ve
varoluşçuluk.
Evet. İşte yani fenomenolojistler öyle. Postmodernlere baktığın zaman türlülük diyorlar, yani ayrım diyorlar falan. Sanki özdeşlik ve benzerlik şeymiş gibi, yokmuş gibi falan. Bunlar yani felsefenin bütün yerine, şimdi ön sokratiklerde de şey var, böyle bir saplantı felsefecilik
var. Arke gibi bir şey var.
Arke yani. Evet, yani tekil bir kavramı arke olarak alıp her şeyi, ya Spinoza'yla diyelim Parmenides'in yaptığı şey aynı, sadece birinde varlık var, ötekinde töz var. Yani
koca bir felsefe tarihi bu momentlerden birine takılıp kalarak bu momentlerden bir evreyi kendine arke alarak geçmiş.
Yani gözünüzü çarpmış olmalı. Aristoteles, Platon ve Aristoteles'te bu yok artık. Onlar sistemi görüyorlar. Bütünü görüyorlar. Ve daha sonra Avrupa'da da aynı şey başlıyor. Kant mesela. Kant'ta da şey yok. Bütünsel bir felsefe anlayışı yok. Kendinde şey, onda arke. Her şey onun karşısında hizaya çekiliyor. Ona uyduruyor kendini.
Yani bilmediği halde.
Bütün etkili kavramlar, evet. Bütün törel kavramlar, estetik kavramlar ya da ne olursa olsun, entelektüel kavramlar, hepsi tek bir kavrama köle oluyorlar. Kant durumunda da öyle. Realistler örneğin, onlar da öyle. Yani ve modern dönemde Farabi'de böyle bir şey yok. Takılma yok Farabi.
Ama Hegel'de de usul yok mu?
Evet.
Aynı, ona benzer şekilde.
Ama bütün o. Yani bütünde her şey eşit. Ve şey diyemeyiz. Saltık idea varlıktan daha yüksektir. Ancak mantıksal olarak diyebiliriz. Ama o yüzden varlıktan vazgeçemeyiz.
Sistem içinde düşünmeyiz.
Önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. Sistem olduğu için. Ve Hegel kendisi de şey yapıyor. İşte diyor, mantığı öne alırsak şöyle olur. Ama diyor, tini öne alırsak mantık ortaya girer, orta terim olur. Dolaylı kılıç terim ya da medius terminus olur falan. Saltık tasım diye bir şey vardı. Hatırlayın.
Ama eleştirilerde Hegel'i sadece Geist'la ilgili felsefe yaptığı düşünülüyor. Yani bu bütünlük
doğayla ilgili yapmıyor mu deniyor. Yani doğa felsefesini Hegel'den başka yapar mı?
Yani öyle olduğunu söylemiyorum
da. Kendi yargıları yani,
bu insanlar niye onu görmüyorlar?
Evet, daima yargı yürütüyorlar. Hegel'de şu mu, şu yoktur diyorlar. Tam ters adım yani.
Evet.
Nasıl böyle bir şey söylenebilir? Yani, kendi okulalarına yani, göre almıyor.
Matematikçiler matematiği temel alma eğilimde.
Matematik felsefesi yani.
Yani matematik felsefesi diye bir şey var tabii. Yani matematiğin kavramsal yapısı, mantığı falan. Hegel ona da yargılıyor mantıkta. Yani matematik felsefesi.
Kavramsal yapı olan her yerde felsefe var.
Kavramsal yapı her yerde var aslında bakarsın. Yani şimdi o tekilcilik Hegel'de yok. Yani Hegel sistem yaptığı için Geist ya da Sein ya da yani bunların hiçbir ayrıcalıkları değil. Sistem için hepsi zorunda. Tabii. O yüzden demokrasi var denebilir. Yani en önemsiz görünen kavram, yani kendi içinde varlık ya da belirli varlık ya da Sein ya da yani bunlar önemsiz.
Zaten kimyasallık ve mekanikten belli yani o ilerlemede.
Şimdi nesnenin anlaşılmazlığı şey, Hegel'in yanlışlarını göstermiyor önce. Yani Hegel'den hala bir şeyler alınabilir. Eğer alamıyorsak, çok eminsek alamaz. O zaman Russell'ın yaptığı gibi Hegel'den kurtulmak gerekir.
Anlayamıyorsan öldür gitsin.
Moron da Hegel'den ayrıldıktan sonra yeşilin yeşil olduğunu anlamış. Sanki Hegel ona yeşil,
kırmızı değildir.
Yani Russell. Nesneyi burada Hegel'in yaptığı sistemin dışına alıp başka türlü anlayabileceğimiz hiçbir şey yok. Ve onun dışında söylenecek her şeyi biraz önce söylediğiniz gibi sadece bir takım özellikleri saymak ya da yeni tanımlar getirmekle başka bir şey değil.
Evet. Şimdi itkiye dönersek, öznel idea ilk olarak itkidir ve o itki kavramın, şimdi kavram bilgi de henüz içsel özne ve dışsal nesne arasındaki ayrımdan ötürü, özdeşsizlikten ötürü sonluluk alanında ve bu bilgi sonlu bilgi. Şimdi Dasein alanı sonluluk alanıydı ya da yargı alanı sonluluk alanı. Ve burada ideanın bilgi tipi o da sonluluk alanı. Yani şimdi bütün insan bilgisi sonluluk alanına düşüyor. Baştan ona dikkat edelim. Çünkü burada şey var, ideanın tikelleşmesi var ve henüz o tikelleşmenin yenilmesi ve birliğin kazanılması yok. Yani özneyle başladık, nesneye geldik, ikisinin birliğini kurduk ama o birlik ilkin dolaysızdı. Evet, ve şimdi şey oldu, dolaylık aşamasına geldi, yaşamdan bilgiye geçtik. Bilgi, buna... Burada itkinin nasıl belirdiğini falan da, belirlendiği falan da anlatıyor. Bir satır okuyayım, yani bir cümle okuyayım, daha iyi anlaşılsın. Sayfa 597. Çünkü kavramın kendine, şuraya okuyorum, onun devamı. Çünkü kavramın kendine nesne alma ve kendisi olgusallık olma, kendini nesne alıyor kavram. Yani olgusallık ama yine de nesnenin ona karşı kendine bağımlı bir şey olacak bir başkası olmaması. Realitenin yani doğal etkinsel realitenin nesnelliğinde kavram özneye bağlı bir şey değil. O özneden bağımsız bir şey. Görgücüler, pozitivistler, Russell falan bunu şey yapamıyorlar, tanıtlayamıyorlar. Yani onlar da Descartes'in dualizmine benzer bir pozisyonda kalıyorlar. Özne var ama nesne nerede? Diyorlar.
Nesnenin ayrı durduğunu, kendi için olduğunu kabul etmiyorlar.
Hayır. Nesnenin ayrı durduğunu kabul ediyorlar. O yüzden özneyi kabul ettikleri zaman nesneyi de kabul etmeleri gerektiğini düşünemiyorlar. Ve de nesneyi nereden bulacaklarını da bilmiyorlar. Ve bulamıyorlar. O yüzden de Berkeley'in durumuna düşüyorlar. Algılanmak var olmaktır.
Algıladığın şey vardır, algılamadığın hiçbir şey yoktur.
Evet. Yani varlık, dışsal nesnelliğin varlığı öznenin algısına borçlu. O görgüsü.
Ama tamam, nesnenin ayrı durduğunu kabul etmek değil mi bu?
Direktif.
Benim dediğim gibi değil mi?
Şimdi tamam, bir daha bakalım
oraya. Şimdi dedim ya ben, nesnenin ayrı durduğunu kabul etmiyorlar, özneye göre bağlı olduğunu kabul ediyorlar. Şimdi aynı şeyi söylediniz.
Görgüsü onu kabul etmiyor. Yani
duyulara gelmeyen şeyin olmadığını mı söylüyorlar? Öznel olmayan şeyin mevcut olmadığını mı söylüyorlar?
Evet. Dolayısıyla bir nesnelliği kabul edemiyor kendi başına. Gördün mü?
Ama nesnenin ayrı durduğunu kabul ediyor mu? Özneden bağımsız olarak. Tekniksine durduğunu.
Eğer varlık algıda doğuyorsa o zaman nesnenin nereden geldiğini bulamıyorlar. Yani
nesneyi algılayamıyorlar o zaman.
Evet, çünkü bütün o öznenin
yani işler biraz şey.
Tabii ki çok karışık. Yani oralarda çok kolay olduğunu söyleyemeyeceğiz ya çok yalın bir şekilde anlatılabilir diyemeyeceğiz ama bunlar yani bir de bunların kendi kavramsal yanlışlıkları da var. Yani kendi sistemlerine tutarlı olarak da yazamıyorlar sık sık.
Sanki onların işi bayağı zor.
Evet. Yani
kavramı kendi gerçekliği içinde yani almadığınız zaman çok ciddi sıkıntılar doğuyor ve nereden yakalayacağınızı şey yapıyorsunuz.
Yani o zaman kavramı reddetsin, ne olsun isim.
Onu reddettiğiniz zaman işte evet. Bütün şey...
O itki zaten.
Hiç mesele
kalmıyor. İtki oradan geliyor zaten. Yani tamam. Kavramın gerçekliğini ortaya koymak için mecburen yapıyoruz.
Peki, itki diyor buna göre kendi öznerliğini ortadan kaldırma, özellikten nedense insan öznerliği, bak burada yine şey var, diyalektiğin belirisi var. Yani eğer böyle bir şeyden söz ediyorsak, itki buna göre kendi öznerliğini ortadan kaldırma etkisi. Yani kendi öznerliğini nesnelliğe dönüştürme, bilginin nesnel olması gerektiğinden söz ettiğimiz zaman da bu itkiyi dile getiriyoruz. Yani öznerliği ortadan kaldırıp onu nesnel yapmamız gerektiğini kabul ediyoruz. İlk soyut olgusallığın olgusallığını somut olgusallık yapma. Bu soyut ve somut olgusallıklar onlara
öznellik nesne.
Ve onu öznelliği tarafından varsayılan dünyanın içeriğiyle doldurma belirliliğini taşır. Öznelliği tarafından varsayılan dünyanın içeriğiyle doldurma diyor. Yani bu dünya özne için bir varsayım. O varsayım konusuna yine değineceğiz yakalarsak. Ve itki öte yandan şöyle belirlenir diye devam ediyor. Buna göre bu itki gerçekliğin bilgide olduğu düzeyinde gerçeklik itkisi dev diyor. Buna göre bu itki gerçekliğin bilgide olduğu düzeye dek ya da gerçekliğin bilgide olması ölçüsünde gerçeklik itkisidir. Gerçeklik itkisi, bilme itkisi, kuramsal idea olarak gerçeklik itkisidir. Burada kuramla ilgileniyor çünkü insanın bunu biz şu anda çıkarabilir miyiz? Yani insanın T'nin doğa karşısında ya da dışsal nesnellik karşısındaki bir problemi onunla eşitsizlik, onda başkasıyla karşı karşıya kalmak. Ama T'nin aynı zamanda da istenç ve aynı zamanda da burada güzelliğin de olması gerekir. Estetik. Nedense onun estetiği de buraya bağlanması gerekir, onu yapmayalım. O yani, aynı zamanda da bu kılgısal bir yanlışı, çünkü T'nin bilgi olduğu kadar özgürlük de onun karakteri ve ya da belirlenimi. O zaman o karşısındaki nesnelliği, tinsel ve doğal nesnelliği benimki olarak alma istencini taşıyacak. Ve iyi bu. Yani o benim iyisi, egonun iyisi ya da genel olarak iyi kavramı istence bağlı bir kavram ve o da istencin problemi de her şeyi benim yapmak.
İyi yapmak.
Güzel.
O zaman iyi gerçekleşmiş oluyor.
Yani iyi olan benimdir mantığı. Evet.
Benim iyi olan her şeyin benim olmasıdır.
Benim olması gerekir.
Ve de istencin o yani kuramsal olarak bilgide yapılan şeyi kılgısal olarak istenç alanında yapıyor. Bu insanın özgürlüğüyle ilgili.
Psikolojiye geçmedik mi? Yani bu istencin iyi olanı kendisine mal etme isteği.
Ahlak, törenlik alanında.
Törenlik alanında.
Etiğe geçti ya da ahlaka geçti. Yani o da doğru.
Evet.
O ikisinin birliğinden söz ediyor. Yani burada estetiği şey yapıyor. Atıyor bir kenara. Ona niye yer vermiyor?
Hı? Estetiği ayırmış. Yani başka bir kitap.
Evet, evet, estetiği ayrı bir konu olarak.
Hocam,
yeri, yani tin aynı zamanda da bütün o dünyanın güzel olmasını istiyor. Çirkin olmasını değil.
İyi ile güzel aynı mı kabul ettin? İyi ile güzel.
Ancak en güzele ulaştığında da estetik ortadan kalkıyor.
Niye?
Gerek kalmıyor.
Yani.
Gerçi olmuş oluyor.
Öyle değil mi?
Erenin kendini kaldırması.
Yani ereğe ulaştığı
için geçiriyor yani onu da istiyorum. Estetikten bahsediyorum.
Burada erekle şey arasında da bir paralellik kuruyoruz.
Ama buradaki problem estetik niye burada yok? Güzellik
erekle mi?
Evet. Buraya mıyız?
Ben üstüm oydu. Burada bir şey var.
Ne? Evet.
İtki öte yandan şöyle belirlenir, kavram hiç kuşkusuz kendi kendisinin saltık pekinliğidir ama kendi için varlığının karşısında onun kendinde var olan bir dünya varsayımı durur.
Tamam.
Niye varsayım?
Çünkü
orada varlığı değil de niye varsayım?
Ondan varsayım dolaysızlığı varsayılıyor. Yani O varsayımı belki de kaldırmak istediğini söyleyecek Hegel. Yani varsayım...
Yani neden varsayım sözcüğünü kullandı onu anlamadım ben.
Şöyle varsayım bir yani aşama olabilir.
Karşısında şey, onun kendinde var olan bir dünya, sonra bir dünya varlığı durur ki dese daha anlaşılır olacak.
Ama belki de
bir dünya yani, varsayımı durur.
Almancasından varsayım.
Dünyayı biliyor istenince.
Önceden koymak.
Evet. Önceden koymak değil mi?
Evet. Yani o varsayım konusuna özle ilgili olarak da daha önce inceledi o yani sistemde onu yazdı. Varsayım nerede çıkıyor ve varsayımın karakteri nedir? Yani bir şeye varsayım dersen ne demiş olursun? Onları düşünmemiz gerekiyor.
Ön koymayla varsayım farklı ama ya.
Dışsal nesnenliğin varsayım olması, dışsal nesnenliğin varlığının doğrulanması demek değil, kuşkulu olması demek. Varsayım her şeyden önce kuşkuyu gerektiriyor, evet. İçeriyor.
Tabii.
Ve buna dışsal nesnenliğe varsayım dediğimiz anda...
İngilizce'de konjüktör değil mi?
Presupposition. Yani değişik şeyleri var. Varsayım... Şimdi varsayım belki de Kant'la ilgili olarak onu söylüyor. Çünkü Kant dış dünyanın, Kant'ın felsefesine göre en azından dış dünyanın olmadığı sonucunu çıkaracağız. Çünkü kendinde şey özneye kapalı. Öznenin kavramları, kategorileri yalnızca özneyi ilgilendiriyor. Dışsallıkla, kendinde şeyle hiçbir ilgileri yok. Ve Kant şey diyemez, dış dünya var diyemez. Yani kendinde şey anlamında bir dış dünyanın varlığından söz edemez. Kant'ı niye bu kadar kötü anlıyorlar, niye bu kadar zor anlıyorlar?
Kant'ı istedikleri gibi anlatıyorlar.
Yani Kant'a göre bir nesnel dünya yok. Yok.
Öznel dünya var.
Yalnızca öznel dünya var. Yalnızca kendi kategorilerini...
Nesnel dünya var da nesnel dünya ulaşılamaz yani.
Onunki öznel idealizm ya, tamamen.
Ulaşılamazlığını nereden
biliyor? Kant öyle diyor.
Kant öyle diyor. Hayır, nereden biliyor işte?
İşte bilir, yani o yüzden varsayım anlatım onunla ilgili olmalı. Dış nesnellik varsayım olarak. Yani öznel bilinç dış dünyanın varlığından pekin değil.
Çünkü görüngüde dış dünya.
Görüngüsel bir dünya var.
O yüzden varsayım.
O yüzden varsayım. Evet, yani o görüngüyü özünü özünde kavram var.
Ya ancak istenç onu içselleştiriyor etki yaparak dış dünyaya. Yani bir şekilde değiştiriyor ve tüketiyor nesneyi.
Evet, o kurgusal yanı. Ama kavramsal olarak da o görüngünün özü görüntünün arkasındaki alan, yani Kant'ın bilemediği alan, o kendinde kavram diyor Hegel. Kendisi kavram ve kendinde kavram ayrımı yapmış diyor sence. Özne ve nesne ayrımını. Yani dış dünyanın varsayılmasının anlamı, bağlantısı en azından bu. Çünkü doğal bilinç, doğal bilinç o dünyanın varlığından kuşku duymuyor aslına bakarsak. Ama o dünyanın statüsü konusunda, varlığı konusunda da bir şey bilmiyor. Ve Kant o dünyanın olmadığını söylüyor. Yani fenomen dünyası demek, o dünyanın öznede yerleşik olduğunu anlatıyor. Fenomen dünyası dediğimiz şey, burada olan, bilinçte olan.
Algıda olan,
yani, yansıyan. Bilinçler de oradan başlıyor. Fenomen öğreticiler bilinçten başlıyorlar. Yani fenomende. Fenomen demek, bilgi kuramsal açıdan fenomen demek öznel demek, öznede olan demek. Fenomen şey değil, gerçek varlık değil. Öznenin deforme ettiği, bozduğu varlık demek. Çünkü görüngü ve öz çakışmadıkları için orada bir şey var, eşsizlik var. Hanise, fenomen öznel olan şey. O önemli, o çok önemli. O zaman Kant'ı anlayabiliriz. Kabul mü?
Yani o kabul tabii.
Özler
olan şey kabul tabii. Tabii. Yani o kabul. Onu kabul etmek kolay da dünya varsayımı bayağı yerleşmedi. Yani
oturmadı. Ben yerleşti demiyorum. Evet. Yani çünkü bağlantısını göreceğiz. Hegel hangi anlamda kullanıyor? Ama şey açık. Kant'a bağlantısı var orada. Ve varsayım denecek olan şey Kant'la ilgili olabilir. Yani Kant emin değil düşünen varlığında. Kapıyor muyuz?
Evet.
Tamam. Dayandı değil mi? Takılalım.
Arada 15 dakika daha ne oldu? 75 dakikalık
doldu. Tamam. 15 dakika 75 dakika mı doldu?
Evet.
Çabuk kaldı yani.
Evet.
Tamam.